Ayrım 2.
Talpa, kendine yansıyan savaşın en amansızını kendi içinde verecekti. Yeni ile eski, değişenle değişmeyen, gelişenle direnen arasında. Gerçekliğin savaş açtığı bütün yıkılası kurumların uzantıları, benliğinin en derin köşelerine dek kök salmış olmalıydı. Önce bütün yanlış eğilimleri, alışkanlıkları, hareket ettiricileri bulup bir süreç içinde hayatın ateşiyle yok etmeliydi. Yanlış eğilimlere yataklık edecek, onları gizleyecek, gözetecek yanlarını araştırmalıydı. Yasaklar koymalıydı. Kendi kendine yalan söylemek, aldatmak, avutmak, ikiyüzlülük, tembellik, uyuşukluk, ihmalkarlık, korkaklık, çekingenlik, boyun eğme, kendini beğendirme duyguları, ağır cezalar görmeliydi. Eğilimlerini denetleyebilmesi, doğrusunu eğrisini ayırt edebilmesi bugünkü bilinciyle sınırlıydı. O, olaylar ve hayat içinde değiştikçe yeni yeni durumlarla karşılaşacaktı. Geliştikçe daha önce gözüne çarpmayan yanlarını görecekti. Salpa ve ancak hayatın uygulamaları içinde düşe kalka yanlışlarını görüp düzelterek gerçekleştirecekti düşündüklerini. Evet, savaş başlamıştı. Birinci Salpa Kurtuluş Savaşı. Toplumdaki sınıflar mücadelesinin beynime yansımasıdır bu. Ben savaşın bireysel, küçük bir alanıyım. Yeniden, öncelikle şuna karar vermeliydi. Kendini yeniden mi yaratacaktı Salpa, yoksa onaracak, sağını solunu düzeltip pek göze batmaz mı olacaktı? Kişiliğimde reform mu, devrim mi? Değiştirecekti kendini Salpa. Yaşadığı sürecin koşulları içinde ne denli değişebilirse o denli değişecekti. Düşünce sistemini, o sistem içinde oluşan karşı düşünce. Alışılmış ölçüleri, o ölçütler içinde onların yetmezliğinden doğan yeni ölçüleri parçalayacak, yıkacaktı. Ön yargı yerine kuşkuyu, bilimsel kuşkuyu yerleştirecekti içine. Yapısında yer etmiş bütün putları kıracaktı. İzlenecek tek yol vardı önünde. Tek önder. Gerçek. Toplumsal gerçekliğin önderliğindeki gerçek. Yapabilecek miydi Salpa? Tekrar başarabilecek miydi düşündüklerini? Ağırdan ağıra bir korku yayılıyordu etine, kemiğine, hücrelerine. Bu da bir tepkiydi. Eskiye bağlı, tutucu Salpa yanlısı güçlerin tepkisi. Yılgınlık, korku, aşağılık duygusu yaratmak için. Salpa kazanırsa savaşı, bir kale düşecekti. Binlerce gerici, tutucu kaleyle birlikte, gümbürtüyle. Salpa'nın korkularının toplumsal özellikleri neydi? Babası geldi aklına. Korkularının babası. Sonra cinler, periler, öcüler. Tıraş olmalıydı. Salpa, değişimi etiyle, kemiğiyle, bütün organlarıyla, tüm benliğiyle mi istiyor? Hayır. Değişime karşı duracak yanlarım da var mutlaka. Karşı bilinç örgütlüyor gelişen değişim yanlısı güçleri. En küçük çelişkiyi örgütleyiniz. Yoksa bugünlerde canı böyle olmasını mı istiyor? Tepeden inme mi? Salpa'nın cuntacı yanı mı kabarıyor? Bunu ancak önündeki günlerin uygulaması gösterecek. Odayı derleyip toplamalı, dağınıklıktan kurtarmalıydı. Yüzeyden başlayarak yavaş yavaş değişimi derine indirecekti Salpa. Hayatın uygulamaları içinde. İçten dışa, dıştan içe, yine içten dışa, yine dıştan içe. Bir hareket içinde. Masanın üstünde bir tesbih duruyordu. What is this Salpa? What is this? Bu bir tesbihtir. Niye tesbih çekiyorum? Yanıt bulamadı. Ne yararı var? Yanıt yok. Çok mu gerekli? Tesbih bir kurumdur. Tesbih feodal bir kurumdur üstelik. Savaşın ilk kurbanı tesbih oldu. Atılacak bütün ıvır zıvırla çöp kutusunu boyladı. Üretime, gelişmeye katkısı olmayan, gelişmenin dokusu olamayan toplumsal ve kişisel bütün ilişkiler gerici, tutucu ilişkilerdir. Hayatın dinamizmi ve tarihsel akışın doğru çizgileriyle bağlar kuramamış sınıflar, kişiler geri ilişkiler içinde yerini alırlar. İnsan, üretici güçlerin en temel, en önemli unsurudur. Doğa ve toplum çelişkileri bilince yansır, bilinç gelişir. Bilincin sağlıklı gelişimini sağlamak için hayatın bütün alanlarında gelişmeyi engelleyen gerici güçlerin etkisine açık yanlarını nasıl yenecek Salpa? Kalemi eline aldı. Düzgün beyaz bir kağıdın sağ köşesine günün tarihini attı. Salpa, sıkı yönetim komutanlığının bir numaralı bildirisi. Gerekli görüldüğü için sıkı yönetim ilan edilmiştir. Bundan böyle gelişi güzel yaşamak, düşünmek, çalışmak, uyumak ve tesbih çekmek, tavla, satranç, langırt, kağıt oyunları oynamak, milli piyango, spor toto, lotarya gibi şans oyunlarına bel bağlamak, pazarlık etmeden herhangi bir mal almak, gereksiz kolonya, diş macunu kullanmak, jilet harcamak ve ne nedenle olursa olsun her türlü gevezelik ve gerici ilişkiler yasaklanmıştır. Yeni bir süreç başlamıştır. Gereken yapılacaktır. Sokak. Her sabah kurulmuş bir oyuncak gibi geçtiği sokak. Hiç alıcı gözle bakmamış çevresine. Şu küçük, ıslak, ince ağacı ilk kez görüyor örneğin. Baktığı her şeye hayat veriyor Salpa. Onlardan da yaşayan, sıcak, kendi varlığına can atan besinler alıyor. Nedir bu duygunun adı Salpa? Bu kıpırdayan, iten nedir? Camdan kırmızı yüzlü bir çocuk bakıyor Salpa'ya. Yanında yaşlı, kuru, buruşuk bir kadın, kıpırtısız duruyor. Bir bacadan yorgun, kararsız bir duman tütüyor. Televizyon antenlerinden birine kargalar tünemişler. Gökyüzü nasıl da iç açıcı bir mavilik yayıyor, nasıl da parlak. Yırtıcı bir coşkunluk dolanıyor damarlarında. Şimdi bir sevgilisi olmalıydı Salpa'nın yanında. Birlikte yürüyen, duyduklarını duyan, düşünen, paylaşan. Sevgili düşünmek kötü mü? Yanlış mı Salpa? Değil. Sağlık belirtisidir üstelik. Niye hiç sevgilisi olmadı Salpa'nın? Burnu boklu çocuk olduğu için mi? Parkı geçiyor. Park bakıcısı kaputuna iyice sarılmış, boynuna sarı bir havlu sarmış, güneşleniyor bir bankta. Bir park bakıcısı neler düşünür? Çiçekleri koparmayınız, çimleri ezmeyiniz. Anayasayı tedbil, tayir ve ilga etmeyiniz. Sosyal bir sınıfın diğer bir sosyal sınıf üzerinde tahakkümüne müsaade etmeyiniz. Yemeklerden önce ve sonra mutlaka üşüyen yoksul park bakıcılarını düşününüz. Dışarıda gazel okumayınız. Leylek kardeşlerinizi dinleyip paranızı bize yatırınız. Çöpçüleri, bakkal çıraklarını, otobüs kamyon şoförlerini, kapıcıları, işçileri, köylüleri, berber kızları, memurları, garsonları düşündü. Hapishaneleri dolduran devrimcileri, babasını, anasını, bozkırı düşündü. Nedir bu kıpır kıpır bilincine ulaşan, geçmişini zorlayan ne? Anlat Salpa. Babanı, köyünü anlat. Babam kunduracıydı. İki katlı evimizin alt katı ahırdı. Üst katta da biz otururduk. Evin bir odasını dükkan haline getirmişti babam. Dükkana girişte ışıksız bir bölme vardı. Buraya o an kullanılmayan kösele, uskar, vakide, kalıp gibi araç gereçler konurdu. Bir köşede kösele ıslatmak için 1 metre yüksekliğinde geniş ağızlı toprak bir küp bulunurdu. Bu küp her zaman kapkara, kekre kokulu bir su ile doluydu. Günün her saatinde bol ışık gören dükkanımızın biri güneye, biri batıya bakan 2 penceresi vardı. Babam, 2 dayım ve 2 ağabeyimle birlikte çalışırdı. Sabahları en geç 8'de herkes işinin başında hazır olurdu. Bu saate kadar küçük abim Yusuf dükkanı temizlemiş olmalıydı. Arada bir kullanılan dikiş makinesi batı duvarlarıyla güney duvarının birleştiği yerde güney duvarına paralel dururdu. Babam besmele ile önlüğünü takıp makinenin hemen yanındaki iskemleye oturarak çalışırdı. Dayılarım, ağabeylerim masanın çevresinde minderleri kirlenmiş arkalıksız iskemlelere yüzleri masaya dönük otururlardı. Masanın üstünde ince çıtalarla ayrılmış bir sürü küçük bölme vardı. Bu bölmeleri küçük çapta ve sık sık kullanılan kabaralar, burun demirleri, çeşitli büyüklükte ağaç çiviler, madeni çiviler, çekiç, falçata, iğneler, kerpetenler, kaçaburuk, çiriş kutusu, kırnap, mum, solüsyon gibi araç gereç konurdu. Masanın altında, orta boyda, kösele ıslatmak için bir kabımız daha vardı. Yan duvarlara birer kat terek, tereklerde ayakkabı kalıpları, deri, kösele parçaları. Üçgen deliklerinden duvara asılı endazeler. Örs, ayakkabı yüzlerini kesmek için buna saya kesmek derdik, kullanılan yuvarlak ceviz kütüğünden masa. Yine bir kıyıda, üzerinde ufak tefek şeyleri kesmek için kullanılan 50'ye 1 metre büyüklüğünde bir tahta. Gece çalışmalarında yaktığımız bir lüksümüz vardı. Onu tavandan sarkan bir tele asardık. Babam çalışkan, sinirli, titiz bir adamdı. Aradığı şey mutlaka aradığı yerde bulunmalıydı. Çekiç tutuştan herhangi bir şeyi kesiş biçimine, her şey istediği gibi olmalıydı. Dayılarım ve ağabeylerim ellerindeki işi ters yapmamalıydılar. Sinirli olduğu günler, sinirini dışa vuracak bahaneler arardı babam. Özellikle perşembe akşamları her an alev almaya hazır bir kav olurdu. Bozkır'ın pazarı cuma günleriydi. Bütün bir hafta alınan siparişleri yetiştirmek, bir miktarda hazır mal dikmek için gece gündüze katılır, perşembeleri çoğunlukla sabahlamak zorunda kalınırdı. Bazen de işlerin yetişeceği anlaşılır, pazarda alışverişin iyi gideceği de tahmin edilirse, iş bitimine doğru babamın neşesi yerine gelmeye başlardı. Çevresiyle şakalaşır, bana güler, saçım başımı okşar, hadi benim burnu boklu oğlum bir türkü çığırıver. Bazen de gel oğlum, ayakkabıları boya da seni yarın pazara götüreyim derdi. Cuma günü Şafak'la birlikte iki ağabeyim akşamdan kıl heybeye doldurulmuş kunduraları eşeğe yükleyip ilçenin yolunu tutardı. Yol eşekle 1,5 saat sürerdi. Babam o sabah tertemiz giyinir, kahverengi fötr şapkasını özenle başına geçirirdi. Ben babam ve dayılarımla yolcu kamyonuyla giderdim. Ağabeylerim erkenden pazar yerini tutar, kunduraları yere yaydıkları eski bir kilim üzerinde sergilerlerdi. Babam düzeni beğenmezse istediği biçimde değiştirirdi. Bozkır'a ilk gittiğim gün, o gün pazarın kalabalığı, uğultusu, satıcılar beni şaşırtmış hem de heyecanlandırmıştı. Bizim serginin yanında seyyar bir dondurmacı vardı. Tahta arabası mavi beyaz boyalıydı. Bu dondurmacı akşama kadar durmadan maniler söyleyerek dondurma satmıştı. Yangın işi bal kaymak, 10 kuruşa bir tabak. Paran yoksa karşıdan bak. Babam bana bir tabak dondurma almış, ilk dondurmayı da o zaman yemiştim. Sattığımız ayakkabıların tozunu ben alıyordum. 50 kuruş bahşiş biriktirmiştim o gün. Bu benim kazandığım ilk paraydı. O günler, Bozkır'ın cuma günleri. Pazar olsun Abdurrahim Usta. Sağ ol Efe dayı. Hoş geldin, buyur gel bir çayımızı iç. Sağ ol yeğen, şimdi acele tapu dairesinde işim var. Vaktim olursa namazdan sonra uğrarım. Selamün aleyküm, pazar olsun. Oo, hoş geldin Ali arkadaş, geç şöyle buyur. Bizim köroğlunun kundurası hazırsa alayım. Şöyle sabah serinliğinde görülecek birkaç işim daha var. Oğlum hazırla Ali dayının ayakkabısını. Abdurrahim usta, al şunu, üstüne gelecek pazara tamam edeyim. Yapma be Ali arkadaş. Sabah sabah şöyle iyi bir siftah yapalım sayende. Kesme, tamamla üstünü. Abdurrahim, beni bilmez misin? Olsa keser miyim hiç? Siftahın azı çoğu olmaz. Hem benim ayağım uğurludur. Saat 3'e 4'e kadar satış yapılır. Babam yeni siparişleri, ölçüleri, teslim edileceği günü eski yazıyla kenarları açılmış cep defterine not ederdi. Çocukluğum. Çocukluğumun o uzun kış gecelerinde anam Kur'an ve Yunus Emre ilahileri okurdu. Köyde karanlık basınca sanki her yan cin, peri dolardı. Yalnız başıma bir adım atamazdım. Korkardım. Bir de babamdan korkardım. Çok korkardım. Çünkü babamın neye kızdığı, neye kızmadığı belli değildi. Kızdırmamak için ne yapmalıydım bilemezdim. Bütün ev halkı içinde durum buydu. Babamın korkusu öylesine yerleşmişti ki içime, herkesten korkar olmuştum. Ters bir şey yapacak olsam, anam, babana söylerim diye korkuturdu. Haklı olduğum zamanlar bile komşu çocuklarıyla kavga etmeye çekinirdim. Çünkü, niye dövüştün diye bir de evden dayak yerdim. En sevinçli anlarımız, babamın neşeli olduğu anlardı. Coşkun bir neşelenişi vardı. Fıkralar anlatır, bizi mutlaka gözlerimizden yaşlar gelinceye dek güldürürdü. Böyle anların bitmesini hiç istemezdim ben. Yine de için için kaygılanırdım. Çünkü babamın sevinçlerimiz üstüne zehir saçması an meselesiydi. Pazar dönüşleri, işlerin iyi gidip gitmediğini babamın yüzünden hemen anlardık. İşler kötü gitmişse kıyamet kopardı, kırar geçirirdi hepimizi. Siniri soğuyunca da kendini bağışlatmak için türlü oyunlar bulur, bizi güldürmeye çalışırdı. Et alırdı, kendi eliyle şiş yapar, yedirirdi bize. Yemekten sonra hepimize çay içirir, gönlümüzü alırdı. 500-550 haneli köyümüzde babam sevilen, sayılan, güvenilen bir kişiydi. Köylünün çoğunluğu Söke ve Aydın'a pamuk çapasına giderdi. Papuççu dediğimiz turşan balalar eskiden dericilikle uğraşırlardı. Sıdıka nine bizim evin altında tek gözlü bir evde oturur, komşularının getirdiği yiyecek, giyecekle geçinirdi. Kızı başka köye gelin gitmişti. Evinin önünde çocukların oynamasına çok kızardı. Seslerini duyunca elinde sopası, "Kör olasıcılar, oynayacak başka yer bulamadınız mı?" yoldu bağırarak bizi kovardı. Biz de "Sıdıka, burnuna çaputtıka!" diye kızdırırdık onu. 11-12 yaşlarındaydım. Babamlar dükkanın geçici olarak Manavgat'ın Serik köyüne taşıyınca evin erkeği ben oldum. İlçeye pazara ben gidiyordum. Patatesleri eşeğe anam yüklerdi. Pazarda ise tanımadığım köylüler yükümü yıkar, patatesleri satmama yardımcı olurlardı. Dönüşte eşeği düzmeye çalışır, anama da çarşı ekmeğiyle helva götürürdüm. Bozkır'da dağıtılan Amerikan buğdayından payımıza düşeni almaya da erkek olarak yine ben gittim. Erkekliğim 1 yıl sürdü. Bu 1 yıl içinde epey değişmiş, kendime güvenim artmıştı. Babamlar Serik'ten dönünce ben de 6. sıradaki yerime, burnu boklu oğlanlığıma döndüm. Yine her şeyin içinde babam ve yüreğime işleyen korkusu vardı. Dangalak, önüne baksana, hıyar. Kucağında çocuk bir kadına çarpmıştı salpa. Kocası olduğu anlaşılan adam öfke içindeydi. Dangalak diyordu. Kör müsün dangalak? 5-10 adım geçtikten sonra dönüp baktı adama. Kalabalık yutmuştu onları. İçi kabarıyordu salpanın. Geçmiş, bütün boyutları ve hüznüyle uyanıyor, içi içine sığmaz oluyordu. Çocukluğundan bugüne karşılaştığı bütün olaylar, olayların yansımaları, gelişen duyguları, oluşumunun bütün öğeleriyle tek tek kıpırdıyor, duyarlı, sıcak bir akım saçının ucundan parmak uçlarına dek sarsıntı yaratarak dolanıyordu. Gözleri doluyordu. Bedeni ateş içindeydi. Yalnız değildi salpa. Dayandığı bir kök, bir taban vardı. Gözlerinin ıslaklığını kalabalıktan gizlemek için ayaklarının ucuna basarak yürüyordu. Niye Bozkır Ortaokulu, teyzesi, teyzesinin çocukları akıl almaz bir hızla belleğinde canlanıyor? Niye top oynadıkları arsa, erik, badem çaldıkları bağlar, bir akşamüstü bir hüzün pınarı oluyorlar? Konya'da Uzun Harmanlar Caddesi'nde evden çok ahıra benzeyen tek odalı ev. Evde birlikte kaldığı 3 köylü arkadaşı, patates ve bulgur torbaları, Konya Lisesi öğretmenleri, arkadaşları, bir bir acıyla aklından geçti. Dizleri çıkmış pantolonu, en kaba kumaştan ceketi, ökçesi yenmiş pabuçları neler katmış, neler götürmüştür. O eski pabuçlar hangi duyguların kökeninde yatar, hangi dokuların ham maddesidirler? Acıyla gülümsüyor. Çünkü kızlar hiç yüzüne bakmadı salpanın. Onun da kızlara yanaşacak kılığı hiç olmadı. İlk aşk. Salpadan başka kimselerin bilmediği, duymadığı ilk aşk. Kendi kendine açıp solan bir bozkır çiçeğidir ilk aşk. Bozkır Ortaokulu'na başladığı 13 yaşlarında bir kız vardı. Kuru, dal gibi. Fakat yüzü öyle güzeldi ki salpa ağlardı geceleri onun için. Hep yüzünü görebileceği bir yerlerde olmaya çalışırdı. İyi giyimli memur çocuklarıyla konuşmasını kıskanırdı, kızardı. Günlerce küserdi kıza. Bir gün babası elma getirdi Salpa'ya. Hiçbir şeyi onsuz düşünemeyen Salpa, elmaların en iyisini seçti, güzelce yıkadı, beyaz bir kağıda sardı. Bir hafta elmayı kıza verecek anı kolladı. Bir kez göz gözü gelseler, "Elma yen mi? Babam elma getirdi, ben de sana getirdim. Bu elmayı alın mı? Bir haftadır yanımda taşıyorum sana vermek için. Elma iyidir." diyecekti. Ne yazık ki kız hiç bakmadı salpaya. O da umutsuzluğa kapılıp ağladı ve elmayı yedi. Bu ateş bir yıl sürdü. Salpa'nın ikinci aşk serüveni yıllar sonra Konya Lisesi'nde öğrenciyken başlar. Kız öğretmen okulunda gündüzlü okuyan bir kıza vurulur bu kez. Kız habersizdi yine. Kıza sezdirmeden ardından gidip geliyordu. Gece gündüz onunla ilgili düşler kuruyordu. Yemeden içmeden kesilmişti. Cigara içiyordu artık. Aşık adam cigara içerdi çünkü. Bu acıyı tek başına kaldıramayacağını anladığı gün arkadaşlarına açıldı. Senden haberi var mı kızın dediler. Gizli sevda uzmanı Salpa ilgisini kıza belli etmeliydi. İzlemek yetmezdi. Gidip konuşmalıydı. Dökülen üst başla nasıl yapabilirdi bunu? Kiminin pantolonunu, kiminin ceketi, kiminin gömleğiyle bir kılık uyduruldu. Salpa bu kılıkla 3-5 gün kızın gözüne çarpmaya uğraştı. Nasıl göze çarpılır? Arkadaşlarınla hızla yanından geçersin. Karşıdan gelirken gözünü kırpmadan kıza bakarsın. Geçeceği yolların en can alıcı noktasında pusu kurarsın. Islık çalarak ardından gidersin vesaire. Bir gün kızı izlerken arkadaşlarından biri çelme taktı Salpa'ya. Salpa duvara çarpıp kafasını kırdı. Ve böylece kız Salpa'yı tanıdı. Uzun bir süre neler söyleyebileceğini tasarladı. Bir gün bütün cesaretini toplayarak kafasının yeniden kırılmasını göze alarak kızın yoluna çıktı. Kendisinin bile zor tanıyabileceği bir sesle ilgi duyduğunu, kabul ederse arkadaşlık etmek istediğini söyledi. Kız çantasını iki elinin arasına göğsüne bastırmış hızlı hızlı yürüyordu. Teessüf ederim, teessüf ederimden başka bir şey demiyordu. Ter içinde kalmıştı Salpa. Ne yapmalıydı? 50-100 adım geriden gelen arkadaşlarına durumu anlattı. Bu kesin red yanıtı değil dediler. Hem ilk seferinde hiçbir kız olumlu yanıt vermezdi. Bir kez daha denedi konuşmayı. Teessüf ederim, teessüf ederimden başka söz yoktu kızda. Yalnız son konuşmaları değişik oldu. Seni müdürüne şikayet ederim dedi kız. Buna karşılık Salpa, müdürün vereceği ceza seninkinin yanında hiç kalır dedi.